Değerli dinleyiciler, Avustralya hayır diyor başlığı altında referandum sürecinde Türkiye konulu bir konferans yapılacak. Konferansa Türkiye'den CHP milletvekilleri Fikri Sağlar ve Mehmet Tüm katılacaklar. Hem bu konuda bilgi verecekler hem de oraya gidecek insanların sorularını yanıtlayacaklar. Bu konuda bilgi almak üzere şu anda Fikri Sağlar ile birlikteyiz. Hoş geldiniz Fikri Bey.
Hoş bulduk Özen Hanım.
Hemen konuya girelim. Referandum sürecinde Türkiye ve Avustralya hayır diyor başlıklı bu vereceğiniz konferanslar. Neden hayır diyorsunuz siz? Sizin için gerekçeleri nedir?
12 Eylül 1980'de darbe yapan faşist zihniyetin 82 anayasasını bir ruh katmıştı. Bu ruhu hepimiz biliyoruz. Özgürlüklerin alabildiğine kısıtlandığı ve Türkiye'nin demokratik bir yaşantıdan uzaklaşması için sınırlar çizildiği, yasaklar konulduğu bir noktadaydı. Şimdi bu yasakların çokça maddesi değiştirildi. Geldiğimiz noktada Recep Tayyip Erdoğan değiştirilen ve daha özgürlük alanlarını genişleten ve demokrasiye, parlamenter sisteme daha yatkın hale getirilmeye çalışılan 82 Anayasası'nı Cumhuriyet'in, rejimin de baştan sona değişeceği bir şekilde ele aldı. Yani müthiş bir anayasal değişiklik söz konusu. Bu anayasal değişikliğin özü de rejimi değiştirmek.
Peki burada
ne
bir virgül
nedir
koyalım.
Nedir bu rejimi değiştirmek?
Evet, ben de onu soracaktım size.
Onu
nasıl
söyleyeyim.
Rejimi değiştirecekler?
Parlamenter demokratik sistemde parlamento, egemenlik kayıtsız şartsız halkındır dediğimiz vekillerinin, yani temsilcileri olan vekilleri aracılığıyla devam eden bir yerdir. Yönetim halk adına vekiller tarafından yapılır. İşte yasama organı, yargı ve yürütme birbirlerinden bağımsızdır. Şimdi buradan çıkıyoruz. Parlamenter demokratik rejimi bırakıyoruz. Bütün yetkiyi bir kişinin eline veriyoruz. Bu bir kişi hem hükümet oluyor, hem mahkeme oluyor, hem de meclis oluyor. Nasıl diyeceksiniz? Hükümeti kendisi kuruyor. Kanun kuvvetinde kararname çıkararak ve bu çıkardığı kararnamelerin anayasal gücünü de ortaya koyarak yönetim adına çıkardığı kararnamelerle ülkeyi yönetiyor. Sonra yargıyı oluşturacak olan Hakimler Savcılar Kurulu'nun 6 üyesini doğrudan, 7 üyesini de partili olduğu için, partili başkan olduğu için parlamentodaki en büyük partisinin genel başkanı olarak da parlamentoda seçtiriyor. Sonra onun arkasından baktığımızda bütün erklerin bir kişinin elinde toplandığını görüyoruz. Anayasa Mahkemesi'ne gelelim. Anayasa Mahkemesi 15 üyeden oluşturuluyor. 12'sini kendisi atıyor. Geri kalan 3'ünü de parlamentoda, biraz evvel bahsettiğim grubuna atattırıyor. Şimdi bunların hepsine baktığımızda gördüğümüz nokta şudur. Bir kişi Türkiye'yi yönetiyor. Bunun yanına varlık fonu diye çıkarılan yasayı da eklerseniz ve ülkenin bütün en önemli değerlerini Türk Hava Yolları'ndan Ziraat Bankası'na, Halkbank'tan işte BOTAŞ'a varıncaya kadar ve ayrıca turizm bölgelerinin tapularıyla da oraya konduğunu bilirseniz hem memleketin tapusu hem memleketin yönetimi meclisiyle ve mahkemesiyle eline geçirmiş oluyor. Bu çok büyük bir hata, rejim değişikliği.
Kişi buradan önemli kaynaklanıyor
değil. Ben
diyorsunuz.
Ben bile olsam elimdeki bu kadar büyük güçle güç zehirlenmesi olarak görür ve bir zaman sonra ne yapacağımı şaşırırım.
Fikri Bey, size o zaman bazı tartışmaları sunacağım. Evet diye savunanlar, evet'i savunanlar ne diyorlar diye araştırdım, baktım. Karşıma çıkan bazı şeyler şöyle. Dinini yaşamak isteyen büyük makul çoğunluğun gerici, yobaz, çağ dışı unsurlar diye yaftalanmasını önlemek için evet diyeceğiz demiş. Bir diğerini şöyle diyor. Milletin tek başına iktidara getirdiği partilere Anayasa Mahkemesi marifetiyle laiklik karşıtı eylemlerin odağı deyip cezalandırmalarını önlemek için evet diyor ve halk seçer Türkiye'yi sivil asker bürokrasisi yönetir dayatmasının son bulması için demiş. Bu tartışmalara siz ne gibi yanıtlar verebilirsiniz? Ne diyorsunuz?
Yani aslında bunları söyleyen bugünkü AKP asıl kafasındaki gerçek düşüncelerini açığa vuruyor demektir. Türkiye'de kimseyi yobaz, ticani diye yaftalamazlar. 15 yıldır kendileri iş başındalar. Önlerinde hiçbir engel yok. Ondan önce Refah Partisi, Milli Selamet Partisi gibi partiler koalisyon ortakları oldu. Erbakan başbakan oldu. Kimse bunlara niye geldin demedi. Anayasaya aykırı hareket eden siyasi partilerle ilgili önlemler alınmıştır. Ama bu sadece Türkiye'de değil, Almanya'da da biliyorsunuz anayasaya aykırı hareket etti diye partiler kapatılmıştır. Birçok dünyanın birçok ülkesinde anayasa bir sözleşmedir. Temel özgürlükleri karşılıklı halk ve yönetimin birbirleriyle olan sözleşmesidir. Bu sözleşmeye aykırı hareket edeni Avustralya'da tutarlar mı? Dolayısıyla bu öncelikle doğru bir beyan değil. İki, biraz evvel söylediğiniz dinini yaşaması. Bugün Türkiye'de dinini yaşayamayan kimse yok. Bakın Türkiye'de niye namaz kılıyorsunuz, niye oruç tutuyorsunuz diye soran yok. Ama niye namaz kılmıyorsunuz, niye oruç tutmuyorsunuz diye soran çok. Bunu öne çıkarmaya çalışan anlayışın aslında Türkiye'yi laik, demokratik bir cumhuriyet olmaktansa bir İslam cumhuriyeti haline dönüştürmeye çabalamaktadır. 15 Temmuz'da zaten Recep Tayyip Erdoğan'ı kuran, büyüten çok yakın arkadaşı Fethullah Gülen'in iktidarı ele geçirmekteki kavgalarının bir sonucudur. Bunu da iyi görmek gerekiyor. Yani açıklayacakları bir şey olmadığı içindir ki evet'in anlatılamadığı ve hayırcıları terörist diye yaftalayarak hayırın çıkmasını engellemeye çalıştıklarını görüyoruz. Ama ben Türkiye'den geliyorum. Türkiye'deki gezdiğimiz, gördüğümüz her yerde müthiş bir hayır anlayışı var. AKP'ye oy verenlerin büyük bir çoğunluğunun da hayır diyeceğini açıkça söylüyorlar.
AKP içindeki insanlar söylüyor.
Evet,
bunu.
Evet, AKP'nin içindeki insanlar. Niye bunu söylüyorlar? Çünkü görüyorlar ve biliyorlar ki AKP iktidar olma doğrultusundaki yaptıkları başka bir şey ama rejimi değiştirerek bir adama teslim etmeye müsaade etmeyeceklerini söylüyorlar.
Şimdi deniliyor ki Türkiye'de AKP'ye destek veren halkın birçoğu Erdoğan'a neredeyse tapıyor. Ve biz de buradan izlediğimiz kadarıyla kendisi nerede konuşursa binlerce insan o meydanları dolduruyor. Bunu nasıl açıklarsınız? Böyle bir hayranlık
Özen
yok
Hanım,
mu?
Ben çok daha yeni yaşayan Mersin Şehir Hastanesi açılışı sırasında gözlemleyen birisiyim. Öyle sizin binlerce insan koşa koşa gelmiyor, getiriliyor. Bu insanlar otobüslerle, belediyeler aracılığıyla başka yörelerden getirip taşınıyor ve bir başka yere gidiyor. Yani seyircisi peşinde olan kumpanyalar gibi alkışlanarak gidiyor. Göreceğiz bunları. Bu bir algı yönetimidir. Bu algı yönetimine müsaade etmeyeceğiz. Bütün mesele bu. Hele şimdi hakkaniyet ilkesi vardır. Yani farklı ideolojilerin, siyasi partilerin en azından halkça birbirleriyle tartışabilecekleri, en azından topluma hitap ederken oransal anlamda birbirlerine dengeli hitap etme süreleri olmasını istersiniz değil mi? Hı-hı. Öyle der bütün Hı-hı. yasalar. Türkiye'de bunu kaldırdılar. Bir özel televizyon istediği kadar birisinin propagandasını yapabilecek. Ben de buna cevap istiyorum dediğim zaman cevap vermeyecek. Bunu yasal hale getirdiler. Yani cevap hakkımı kullanamayacağım. Dünyanın hiçbir yerinde olmayan bir şekilde bu bir korkudur. Yani hayır çıkacağı korkusunun görüntüsüdür.
Avustralya Hayır Diyor konferansına katılacak olan CHP Mersin Milletvekili Fikri Sağlar ile yaptığımız söyleşiyi dinlediniz.